94.9 Açık Radyo'da Edebiyat ve Mimarlık Programı'na yeniden hoş geldiniz. Bu hafta bizimle birlikte yeni bir konuğumuz var. Kendisi Evren Akaltun. Kısaca kendisinden bahsedeyim. Akademisyen Evren Akaltun, New York Eyalet Üniversitesi Stony Brook'ta karşılaştırmalı edebiyat alanındaki doktorasını bugünlerle bitirmek üzere. İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı'nda çeşitli dersler verdi. Tezinin bir kısmını oluşturan Ahmet Hamdi Tanpınar, modernite krizi ve dünya edebiyatı konusunda şimdiye kadar çeşitli uluslararası konferanslarda bildiriler sundu ve bu konularda yazmaya devam ediyor. Kendisi edebiyatta mimarlık seçkisi için tek bir yazar ve ondan da iki eser incelemeye karar verdi. Şimdi kendisine söz vermeden önce Hikmet Demir Akarsu'ya dönüyorum. Tanpınar'ı hocamız tercih etmiş.
Evet, aslında buna bir düzeltme getirmem gerekir. Hocamız tercih etmedi. Hocamızın bu konudaki, yani sevgili Evren Akaltun'un bu konudaki derin çalışmalarından haberdar olduğum için ben bu projede Evren'in mutlaka yer almasını istedim. Çünkü Evren İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmasına rağmen Boğaziçi'nde daha sonra edebiyat üzerinden yürüdü ve çok değerli bir doktora tezi, zaman zaman tanık olduğum, bazı çalışmalarına tanık olduğum Ahmet Hamdi Tanpınar üzerinde çok değerli bir doktora tezi hazırlıyor. Tabii tez sadece Ahmet Hamdi Tanpınar'a dair değil ama modernite, modernleşme ve gelenek çelişkisi üzerinde çok önemli dünya akademiyasında yoğunlukla tartışılan konuları araştırıyor bu arada ve mimarlık konularına vurgu yapan çok değerli çalışmalar içerisinde olduğu için adeta ben Evren'i bu projeye dahil etmek için büyük eforlar yaptım. Yani gerçekten çok da kuvvetli makalelerle edebiyatta mimarlık seçkisine katkı verdi ve benim için tabii çok etkileyici olan da saatleri ayarlama açısından bir konkurla, bir mimari konkurla final bulduğunu çok güzel izah etti bize. Sözü Evren'e bırakalım. Bize anlatacak çok şey var. Vaktimiz de çok az.
Evet, teşekkür ediyorum. Vaktimiz az gerçekten. O yüzden direkt Tanpınar'a yönelmek istiyorum. Tanpınar'ın bu iki eserini ele alırken daha çok makalelerinden de faydalandığımı belirtmem lazım. Çünkü Tanpınar esasen mimari üzerine, ki bunu bir kültür birikmesi olarak görür. Kültüre yaklaşımının bir parçasıdır, mimariye yaklaşımı. Daha çok makalelerinde ele almıştır. O yüzden Yaşadığım Gibi ve Mücevherlerin Sırrı adlı derlemelerinde bir araya gelen makalelerinde çok cana bu konuda yazılarını okumak mümkün. Çok tavsiye ediyorum. Ama onun dışında sizin sorularınızla devam edelim isterseniz. Vaktimiz kısıtlı.
Şimdi hocam, ben şöyle bir not almıştım. Türk Edebiyatı'nın bu aksakalı Ahmet Hamdi Tanpınar, bu üstadın çoğu eserinde en önemli konusu Doğu Batı tezatı. Doğu ile Batı'nın bir tezatı, modernleşme. Türkiye'de modernleşme nasıl olmalı? Cumhuriyet sonrası nasıl olmalı? Bunlar üzerine çok kafa yormuş bir yazar. Sizce bunun, ya buradan nasıl çıkarımlar yapıyorsunuz ve bunun mimarlık alanındaki iz düşümleri sizce ne olmuş? Okuduğunuz eserlerde gördüğünüz yorumlarınız neler oldu?
Evet, yani dediğim gibi gene bunu Tanpınar'ı kültür üzerine yaklaşımını çok kısaca özetlemem gerekiyor bunu anlamak için. Tanpınar'ın en çok önem verdiği şey kültürel birikim, geçmişle günümüzün bir köprü kurulması ve devam fikridir. Ama bu bahsettiğim bu kadar kolay değil. Yani devam fikrini çok karmaşıklaştırır o. İyice anlaşılması yani zor demeyeyim ama çeşitli mecraları uyarlayarak onu zenginleştirir. Mesela
Bildiğimiz kadarıyla yani geçmişi silelim, modernleşmeye, evet, batılılaşma olarak eşittir batılılaşma gibi bir yaklaşım yok.
Asla değil. Evet. Şöyle, yani geçmişi devam ettirmeliyiz ama bu geçmişi aynen alacağımız anlamına gelmez. Biz artık batılılaştık der. Biz yüzümüzü batıya çevirdik. Bir batılı olarak geçmişe nasıl bakarız? Geçmişi hayatımıza nasıl adapte ederiz? Geçmişle ilişkimiz nasıl olmalıdır? Evet, bir devam. Ama bu geçmişten seçici bir şekilde onun zenginliklerini alarak, onun içindeki işe yarayan öğeleri günümüze uyarlayarak devam ettirebiliriz diye düşünür. Dolayısıyla her zaman için, yani bu nostaljik bir yaklaşım değildir, onu demek istiyorum. Günümüzden bakar, bir arayış içindedir. Bu arayışı da bütün romanlarında ve yazılarında yansıtır. Bizimki çelişkilerimiz de hala, yani bugünü çok iyi anlattığını düşünüyorum Tanpınar'ın o açıdan. Bizim çelişkilerimizle yaşadığını düşünüyorum. Kültürel birikimi nasıl sağlayacağız? Kültürel birikimin üzerine yeniyi nasıl koyacağız? Kendisini bir eşikte olduğunu düşünür. Çünkü onuna göre Tanzimat'la birlikte bir kırılma yaşanmıştır. Yani geçmişten getirdiğimiz o çizgi kopmuştur Tanzimat'la, modernleşmeyle birlikte. Dolayısıyla Tanpınar kendisini bir eşikte olduğunu düşünür. Yaşadığı toplumun ikilik içinde yaşadığını, eskiyi tam atamadığını ama yeniyi de tam adapte olamadığını, bunun karmaşasını yaşadığını düşünür ve bu karmaşayı, bu çelişkiyi estetikleştirerek romanlarının ve yazılarının teması haline getirir.
Hocam ben burada bir araya girerek bir şey sormak istiyorum. Şimdi özellikle Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde ana kurgu aslında bir zaman ve mekan tasavvuru üzerine, yani kurgulanmakta olan bir mekanın biraz hicvedilmesi, evet, ve biraz daha eleştirel gözle masaya yatırılması üzerine bir kara mizah mı diyelim, evet, artık evet, hiciv mi diyelim.
Evet.
Burada Hayri İrdal'ın ve Halit Ayarcı ile tanışmasıyla beraber yapmış oldukları bir kurgu var.
Bir proje
bu
var.
Bu moderniteye dair getirilmiş, modernitenin Türkiye'deki vücut buluşuna getirilmiş çok önemli bir eleştiri.
Elbette,
aynı zamanda.
Elbette.
Ve bütün bu serüvende hep bir mimari mekan kurgusu. Aslında Saatleri Ayarlama Enstitüsü sadece bir mimari mekan kurgusu değil, aynı zamanda sistem, yönetim, düzen, her şeyi kurgulayan,
evet,
mimarlık bunun sadece iceberg'in suda kalan yüzü gibi gözüküyor nitekim daha sonra da Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı verilen bir bina tasarlanırken bir konkur falan açılıyor. Onun da sonu tam bir rezalet, skandal ve çöküntüyle bitiyor ve hiciv zirveye vuruyor. Şimdi bu Tanpınar Edebiyatı'nın mimarlığa liyezon yapan bu bölümüne dair bize birazcık daha ayrıntılı bilgi verebilir misiniz?
Şöyle başlayayım. Yani bu devamdan bahsettim. Gene oradan devam etmek zorundayım. Çünkü Tanpınar'a göre eğer geçmişle günümüz arasında o bağı koparmasaydık ve geçmişi organik bir şekilde günümüze taşıyabilseydik, bize ait dediği o şeyi bulabilecektik. Bu bize ait dediği şey çok belirli bir şey değil ama bize özgü modernlik olarak algılayabilirsiniz. Bize özgü, bizi yansıtan şey olarak algılayabilirsiniz. Bunu bulacağımızı düşünüyordu. Bu edebiyatta da öyle, sanatta da öyle, mimaride de öyle. Saatleri Ayarlama Enstitüsü bu hayalin tamamen suya düştüğünü gösteren bir roman. Yani bu devam çizgisini devam ettirseydi ve o bize ait olan şeyi bulabilseydi Saatleri Ayarlama Enstitüsü olmayacaktı. Çünkü tamamen abes ve absürtün romanıdır Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Dolayısıyla enstitünün kendisi de, ki enstitü sadece saatleri ayarlamak üzerine kurulmuş bir enstitü. Çok son derece anlamsız ilk düşündüğümüzde.
Evet,
bunu
aslında Saatleri Ayarlama Enstitüsü büyük bir alegoriyi temsil
evet,
ediyor.
Yani bütün
orada
memleketi düşünebiliriz.
Evet, yani bu birçok yazarın çok kullandığı teknikler bunlar. Mesela diyelim ki Orwell'ın Hayvan Çiftliği'nde veya 1984'te de aynı benzer şeyler, değil mi? Metaforlar, benzer alegoriler kullanılıyor.
Evet, evet. Bunu alegorik olarak düşünmek mümkün. Düşünmeyen Tanpınar çalışanları da var. Ama ben böyle yaklaşmayı tercih ediyorum. Şunu demek istiyorum. Yeni denen şeyin, yani moderniteyi yeni olarak algıladığımızda, ki bu Tanpınar'ın modernleşme anlayışı da ters bir şey. Çünkü o devamdan bahsederken sadece yeni demek değildir modern. Ama Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü Halit Ayarcı işte yapmayanın vay haline gibisinden sadece onu empoze eder ve sonunda
özür dilerim, bir de politikacılara özgü bir köpürtmeyle, bir şamatayla, bir şaşayla.
Tabii yani bunun çok büyük varyasyonları var romanda. Neler yok ki? Yani tam bir cümbüş roman. Sonunda kurmak istedikleri bina, yani absürtlükler o hale varıyor ki biz bir enstitüyü tekrar yapalım. Bunda saat içinden ve dışından saati anlatsın bize diyorlar. Ve tekrar işte Hayri İrdal bir bina yapıyor içi ve dışı saat şeklinde. Tabii ki bu işlevsiz ve sadece yeni uğruna yapılmış bir şey, işlevsiz olduğu için toplumda bu daha da geliştirmek istiyorlar ve herkesin içinde oturmasını istedikleri saat evler yapıyorlar. Saat evler projesi tutmuyor. Çünkü insanlar o saate kadar Halit Ayarcı'nın peşinden giden bir güruh, iş gerçekten bu evlerin içinde yaşamaya gelince buna razı olmak istemiyorlar. Kullanışlı bulmuyorlar ve orada iflas ediyor proje. Şimdi yani bu soruna tekrar dönersem, bu tabii ki mimari alanda bize şeyi düşündürür. Yani içinde bulunduğumuz şehir planlaması diyelim, mimari diyelim, ne derece bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde oluşturuluyor ya da
bambaşka düşünüşlerin tezahürü mü ya da?
Evet, yani yeni diye birden hayatımıza giren şeyler bizim mimari kültürümüzde yeri nedir? Bunun içine restorasyon çalışmaları da girer. Nasıl restorasyon yapıyoruz? O eski binalarımızı nasıl günümüze sokuyoruz, kullanıma sokuyoruz? Bunu nasıl yapıyoruz? Onun dışında kentsel dönüşüm projeleri dediğimiz projeleri nasıl gerçekleştiriyoruz? Bunların hepsini düşünmemizi sağlar. Çünkü bütün bunlar yeni denen şeyin, eski ile yeni arasındaki o çelişkiyi düşünmemizi sağlayan şeyler.
Bir şey daha sormak istiyorum Evren. Bu modernite serüveni içerisinde yol alırken başa gelenler aslında sadece Türkiye'ye özgü bir hikaye değil, bütün dünyayı ilgilendiren universal bir konu. Bu mutlaka anlamda Ahmet Hamdi Tanpınar'ın keşfi sadece Türkiye'de olmadı. Bildiğim kadarıyla Morgan Freely çevirisiyle Amerika'da da yayınlandı. Evet. Sen oradaki çalışmaların sırasında bu kitabı okumuş yabancılarla sohbet ettiğinde onların izlenimleri nasıldı? Bakış açısı bizim gibi miydi yoksa daha yüzeysel miydi? Çünkü biz Ahmet Hamdi Tanpınar'da çok başka derinlikler daha buluruz. Yani çok önemli bir estet olması, çok önemli bir entelektüel olması, kişisel yani karakter özellikleri vesaire çok başka zenginlikler vardır ve onlarla beraber Ahmet Hamdi Tanpınar büyümüştür bizim gözümüzde. Evet. Ama modernite ve gelenek çelişkisi bağlamında bir Anglo-Sakson dünyada algılanışına tanık olduysan yani bunu nasıl gözlemledin? Ne düşünüyorlar yani?
Şöyle söylemeliyim, ben akademisyen bir çevrede olduğum için Tanpınar'ın huzurunu akademisyenlerin okumasını biliyorum. Nasıl okuduklarını biliyorum.
Özür dilerim. Huzur dedin. Saatleri huzur, ayarlama çevrilmedi mi?
Çevrildi. Ama şöyle ben orada bulunduğum zaman yani 3 yıl önce huzur yeni çevrilmişti. 3-4 yıl önce.
Yakından
ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yani çok iyi bir çeviri olduğu için gerçekten akademik kitlelere ulaşması huzurun çevirisi sayesinde oldu diyebilirim. Saatleri Ayarlama Enstitüsü de var. Ama o kadar tanınmıyordu. Ben buraya döndükten sonra zannediyorum 1-2 yıl önce tekrar çevrildi Penguin Classics tarafından. Ama huzurun o zamanki yansımalarını biliyorum. Yani şöyle, bizim için değerli, evet çok değerli Tanpınar. Çünkü bizim kültürümüzden de o yitip giden şeyi anlatan, çelişkiyi anlatıyor, onları biz yaşıyoruz falan. Ama bir yandan da moderniteyi bir ikilik, o modernite krizini bir buhran olarak algıladığı için ve bu son derece evrensel bir durum olduğu için, evrensel diyorum, modernleşmeyi yaşayan her ülkenin başına gelen modernite krizini de anlattığı için bu yanıyla Tanpınar çok değerli akademik çevrelerde. Çünkü bu bahsettiği kriz, işte bunalım, o çelişkiler herkesin bir şekilde yaşadığı ve o anlamda bence dünya edebiyatına girebilecek, o temada girebilecek bir insan. Ama onun dışında tabii ki tasvirleri, İstanbul'u anlatışı, bizi, kültürümüzü anlatışı o ayrı bir yere konulmalı.
Peki, şimdi bir sonraki konumuza geçmeden önce şarkı arası vermemiz gerekiyor. Hoş, şarkı arasına girmeden önce de şeyi söyleyelim, şarkı tercihimizin nedenini söyleyelim. Beşşehir'in ikinci baskısında Tanpınar şunu söylüyor. Hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntüyle yeniye karşı beslenen iştiyaktır. Bu programımız için de buna uygun bir tane şarkı seçtik. Rock'n'roll'un öncüsü Amerikalı müzisyen Roy Orbison'ın Shadrova isimli parçası. Parçasının country şarkıcısı Cyndi Walker'a ait ama Roy Orbison'ın sesiyle bambaşka bir renge bürünmüş. Şarkıda Shadrova'nın ne olduğunu merak eden dinleyiciler için Orbison zaten kendisi söylüyor. Gelecek geçmişten daha güzel olacak. Aradan sonra yine birlikteyiz.
Where the
...94.9 Açık Radyo'da Edebiyatta Mimarlık programımız devam ediyor. Hikmet Temel Akarsu ile beraber misafirimiz de Evren Akaltun. Az önce parçadan önce Roy Orbison'ın Shadrova'sından önce bir alıntı yapmıştık. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir'in ikinci baskısı için yazdığı söz, ön söz... ...hayatımızda kaybolan şehirlerin ardından duyulan üzüntüyle yeniye karşı beslenen iştiyak. Yani arzu, istek. Şimdi burada... Biz sanırız ki Tanpınar'ın edebi perspektifini özetliyor bu söz.
Evet.
Ayrıca de mimarlık açısından mutlaka bir izdüşüm vardır diye düşünüyoruz. Bir bunun hakkında söyleyeceğiniz bir şey var mı hocam?
Az önce de bahsettiğim gibi bu krizden, modernite krizinden o kaybın estetiğini eserlerinin ana teması haline getirebildiği için çok kıymetli Tanpınar. Edebiyatta öyle ama mimaride kaybın estetiği ya da o kaybı evet bir kayıp üzerine üzüntü duyuyor olabiliriz ama bu bizi nereye götürür? Mimaride biraz daha farklı bir yaklaşım var. Şöyle bir iki alıntıyla çok kısa özetlemek istiyorum onun mimari üzerine düşündüklerini. Medeniyet bir kültür yığılması, bir kültür toplanmasıdır der. Bu yığılmanın başında şehir ve mimari eserleri gelir çünkü nesilleri asıl terbiye eden onlardır. Her mimari eser milli hayatın bir koruyucusudur. Bu koruyucu tanrıları kaybedede cemiyet bir gün devam fikrini kaybeder. Yani başta anlattığım o devam fikrini mimari eserler en başta devam ettiren unsurlardır. Bunu mesela İbrahim Paşa Sarayı meselesinde söylüyor şimdi okuduğum parçayı. Çünkü ona göre tarihi eserler hiçbir şekilde dokunulmamalıdır. Hiçbir şekilde zarara tahribata uğratılmamalıdır. Bunu uzun uzadıya İbrahim Paşa Sarayı meselesinde anlatır. kendi içinde bulunduğu toplumdan bahsederken de bu mesela İstanbul'un İmarı adlı bir makalesinde rastgelenin imtiyazından bahseder. Yani kendimizi rastgele mimarinin içinde bulduk der. Bu mesela onu Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ne götüren bir düşüncedir. Çünkü bir yeni medeniyetin emrinde, modernleşmenin emrinde onun vasıtalarını, imkanlarını kullanarak yeni konusunda ısrar etmek şartıyla son derece düzensiz bir mimari eserler ya da işte mimari bir şehir planlamacılığından bahsediyor bu makalesinde. İstanbul'un şehir ve cemiyet peyzajlarını kaybettiğimizden bahsediyor. Bu Kadıköy ve Suadiye'den bahsediyor. Onların nasıl betonlaştığını, apartmanlaştığını.
Acaba bir de bugün de olsaydı
şimdi ne derdi nasıl, kim bilir?
Yani sanıyorum bunları 50 sene önce falan bunun acısını çekiyordu değil mi?
Bu bahsettiğim makale mesela 1946'da yazılmış. Yani İstanbul'un İstanbul yapan köşelerini nasıl kaybettiğimizi anlatıyor. Kadıköy, Suadiye, yalıların kaybolması, betonlaşma, çok katlı binalar.
O anlamda Evren cümleni bölüyorum ama mesela kendi edebiyatımda eskiyi doğrudan sözcüklerle, yani mimari restorasyonla değil sözcüklerle koruma altına almak için giriştiği bir eser olarak da görebiliriz Beş Şehir'i diye düşünüyorum. Çünkü burada ele aldığı şehirlerdeki betimlemeler ki aralarında evet. İstanbul var, Ankara var, Erzurum var, Konya var, Bursa var değil mi?
Evet.
Ne yazık ki Edirne yok. O da olsaydı yani bingo diyecektik. Buralarda yani Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kaydediciliği, yani bakış açısı
müthiştir,
ve betimlemeleri olağanüstü de bir mimari korumacılık örneği olarak algılanmalıdır. Yani edebiyat evet, alanında evet. Ürün verilmiş olmasına rağmen yapılan burada müthiş bir korumacılıktır. Ve buradaki duygu zenginliğinin, ifade zenginliğinin ve imgelerin bugünün mimarları için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ne dersin?
Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü mimari sadece mimari değil. Yani bunu
zaten bizim projemiz de biliyorsun. Evet. Mimari sadece betonarme veya malzeme, AutoCAD veya tasarım olmadığını, mimarinin bir büyük duygu olduğunu, bir büyük mutluluk arayışı olduğunu,
bir birikim yani.
Bir birikim, o bir kültürel birikim evet. olduğunu, bir imge zenginliğinin olduğunu ve bizi bunu kaybettiğimiz için şehirlerimizin mimari inkirazına ve felaketine neden oluyoruz diye düşünüyoruz ve bu konudaki bilincimizi toplum olarak yükseltmek istiyoruz. Evet. O yüzden de edebiyatı kaldıraç olarak kullanmak istiyoruz. Hı hı hı. Çünkü edebiyatın bu imgelere yaklaşımı her zaman çok güçlü bileşke verici yöndedir.
Elbette. Yani Tanpınar mesela Erzurum'dan bahsederken, Ankara'nın mimarisinden bahsederken özellikle çok ilginçtir. Yani ben bilmezdim mesela Ankara'daki o ilk şehir yapılırken o bütün değişik semtlerin değişik mimarlar tarafından nasıl yapıldığını anlatır.
O Cumhuriyet'in ilk coşkulu evet, heyecanlı evet, yıllarında yabancı önemlidir. Mimarların evet. davet edilip büyük projelerin sipariş edilmesi
evet,
falan.
Yani senin dediğin gibi bir mimari kayıt tutuyor ama kaybın evet. kaydını tutuyor ya da o da diyor mesela biz bunları artık kaybettik diyor ve bu kaybın bu kayıptan bahsettiğim için belki onları severim diyor. Mesela Beşşehir'in sonuna doğru şöyle bir lafı var. Kanuni Sultan Süleyman zamanında ve belki devamındaki o Osmanlı'nın en şatafatlı zamanında bile yaşamak istemem diyor. Çünkü ben bugünün insanıyım diyor. Belki onları kaybettiğimiz için o kaybın bana verdiği his için onları severim diyor. Yani geçmişle ilişkisi böyle. O yüzden her zaman yani bu Ankara'dan, İstanbul'dan, Beşşehir'in şehirlerinden bahsederken o kayıp duygusu bize eşlik eder.
Tuhaf bir mimari melankoli diyebilir miyiz?
Bir melankoli, bir hüzün, evet. evet. Ondan yani bahseder.
Tanpınar'da çok yoğun bir yansımadır değil mi melankoli? Evet. Bu, ve bunun kentlere, mimariye ve çevreye, yaşam kültürüne dair olması tüm mimarlar için son derece zenginleştirici.
Evet ama yani dediğim gibi asla nostaljik değildir. Yani bunu mutlaka bugüne, bugün içerisinden bakmayı tercih eder. Bugünü arar Tanpınar. Mesela bu kendimizin peşinde çok mühim bir mesele. diye bir makalesi var. Ona çok kısa bir şey okuyorum. Keza mimari eserlerimizde bizden kendilerini maddeye mahsus hareketsizlikten çıkarıp yaşayan şeylerin arasına katacak olan ruh ve manayı bekliyorlar. Onların kubbeleri altında henüz hiçbir muharririmiz hayatın ve ölümün engin murakabesine dalmadı. Şunu demek istiyorum. Yani mimari evet bir zenginlikle buraya kadar geldiler ama şu an hareketsizler. Dolayısıyla onları günümüz içinde, günümüz mimarisinde hareketlendirmek, onlara bir anlam katmak, hayatın içine geçirmemiz gerekiyor.
Emre Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Biz ayrılan sürenin sonuna geldik.
Çok doyurucu oldu fakat bir yandan da insan bu tip büyük yazarlardan söz ettiği zaman günlerce, gecelerce konuşacak gibi hissediyor kendini. Büyük evet. De bir eksiklik duygusuyla final yapıyoruz.
Misafirimiz Evren Akaltun, akademisyen. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Için.
Önümüzdeki hafta yine aynı gün, salı günü saat 14'te görüşmek üzere. Ben Emre Karacaoğlu, Hikmet Temel Akarsu ile beraber sizi bekliyor olacağız. Esenlikle kalın. Sağ olun.
Hoşça kalın.
İyi akşamlar.